SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Ben Mert Balkanlı. Bugün size Sydney stüdyolarımızdan sesleniyoruz. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonrasında çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir röportajımız var. Feda Study Eğitim Danışmanı Osman Aydoğan, Türkiye'nin Avustralya'ya dil okulları için verilen öğrenci vizesi sıralamasında 140. yani sonuncu sıraya düştüğünü iddia ediyor ve bunun nedenlerini anlatıyor. Programın ikinci yarısında ise eş vizeleriyle ilgili bölümümüz olacak. Birçok göçmen hükümetin göç reformları hakkında daha fazla ayrıntı bekliyor ve bunun süreci daha da zorlaştırabileceğinden endişe ediyor. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Türkçe programı, bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahipleri olan Eora ulusunun Gamaragal halkına, geçmiş ve şimdiki büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Yayınımız şimdi Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Sosyal medya reformları sansür endişelerini arttırıyor. İngiltere dahil 12 ülke Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerle her türlü ticareti durdurma kararı aldı. Türkiye'de Akdeniz'in farklı bölgelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Federal hükümet, kullanıcıların algoritmik içerik akışlarını kapatmasına olanak tanıyacak sosyal medya reformlarını açıkladı. Değişiklikler tepki topladı. Başbakan Anthony Albanese ise bu değişikliklerin sansür anlamına geldiği iddialarını reddetti. İşçi Partisi'nin önerdiği dijital sorumluluk yasaları, Avustralyalıların çevrimiçi olarak gördükleri içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını amaçlıyor. Muhalefet ve Tek Ulus Partisi ise bu reformların İletişim Bakanı'na çok fazla yetki vereceğini savunuyor. Ulusal Parti lideri Matt Canavan, Kanal 9'un Today programında endişelerini dile getirdi.
They're not impartial. This is like this bill.
Ulusal Parti lideri tarafsız değiller. Bu yasa tasarısı Anthony Albanese'yi South Sydney Rapitoş maçının hakemliğine atamak gibi bir şey. Tarafsız bir hakem olamazdı dedikten sonra ve özgür ve açık bir ülkede bu tür bir sansürün ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz diye devam etti. Ancak Başbakan Anthony Albanese, Today programında yaptığı açıklamada değişikliklerin hükümet kontrolünü genişletmek değil, internet kullanıcılarına yetki vermek anlamına geldiğini ve zararlı içerik tanımlarının yine de parlamento denetimine tabi olacağını söyledi.
This isn't about censorship. This isn't about giving Annika Wells power. This
bu sansür değil. Bu Annika Wells'e yetki vermek de değil. Bu asıl yetkiyi halka vermek ve insanların kendi cihazlarında görmek isteyip istemedikleri içeriklere kendilerinin karar vermesi anlamına geliyor diyen Başbakan, kararın koalisyon ve Liberal Parti üyelerinin birçoğu tarafından desteklendiğini de ekledi. Nepal, Tibet'te gerçekleşen sel felaketinin ardından kayıp olduğu sanılan bir Avustralyalının daha sağ olarak bulunduğu bildirildi. Bu sağ olarak kayıtlara geçen 8. Avustralyalı. Söz konusu kişinin olay sırasında afet bölgesinde olmadığı bildirildi. Nepal ve Tibet'te en az 1399 kişinin öldüğü ve 5400'den fazla kişinin kayıp olduğu doğrulandı. Kayıp olanlar arasında 35 Avustralyalı da bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim saldırısından önce Başbakan Netanyahu'ya Hamas'ın büyük çaplı bir saldırı hazırlığı uyarısı yaptığı iddiası İsrail'de siyasi depreme yol açtı. İddia Haaretz gazetesi muhabirinin yakında yayınlanacak kitabından alınan haberde yer alıyor. Gündeme damgasını vuran bu habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed, Hamas'ın İsrail hedef aldığı 7 Ekim saldırısından yaklaşık 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı ve Hamas'ın çok büyük bir operasyon planladığını söyledi. Muhalefet şimdi İsrail'deki ölümlerden Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Netanyahu'nun ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını öne sürüyor. Netanyahu'nun ofisi herhangi bir uyarı aldıkları iddiasını reddediyor. Muhalif isimler Netanyahu'nun çok sayıda uyarıyı görmezden geldiğini ve İsrail tarihinin en ölümcül saldırısıyla ilgili güvenlik zaaflarından sorumlu tutulması gerektiğini söylüyor. Bu iddialar Netanyahu'nun şimdiye kadar direndiği 7 Ekim'e kadar uzanan olaylara ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması çağrılarını yeniden gündeme getirdi. Öte yandan İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerle her türlü ticareti durdurma kararı aldı. Listede Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç de var. Avustralya listede yer almıyor. İrlanda ve İspanya ise hali hazırda böyle bir ambargoyu zaten uyguluyordu. İsrail ise misilleme olarak İngiltere'nin Kudüs konsolosluğunu kapatma kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, parlamentoda yaptığı konuşmada yerleşimci teröristler tarafından etnik temizlik gerçekleştirildiğini ifade ederek İsrail hükümetini bu duruma göz yummakla suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiltere'nin artık İsrail-Filistin sorununda sadece çağrı yapmak yerine eyleme de geçecekleri ve daha aktif politika izleyecekleri yeni bir döneme girdiğini duyurdu. Yeni bir analiz, 2025'te Avustralya'nın bölgesel nüfus artışının neredeyse yarısının göçten kaynaklandığını gösteriyor. Bölgesel Avustralya Enstitüsü, büyümenin %46,2'sini göçmenlerin oluşturduğunu tespit etti ve beceri eksikliklerini gidermek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere bölgesel göç yollarının genişletilmesi çağrısında bulundu. Raporda bölgesel alanların ulusal nüfusun 1/3'ünden fazlasına ev sahipliği yapmasına rağmen 2024-25 döneminde yurt dışından gelen göçmenlerin sadece %17'sinin bölgeler tarafından kabul edildiği belirtiliyor. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ise göçmen işçilere büyük ölçüde bağımlı olduklarını söyleyerek gelenlerin sayısındaki herhangi bir düşüşün kritik hizmetleri riske atacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Göçmen karşıtı aşırı sağcı AFP yani Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet seçimlerinde büyük bir zafer kazanmasının ardından Tek Ulus Partisi milletvekili Barnaby Joyce partisinin Almanya'daki bu grupla benzerliği olmadığını söyledi. Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde AFD oyların %44'ünü alarak Başbakan Friedrich Merz'in partisine önemli bir darbe indirdi ancak genel çoğunluğu elde edemedi. Bu zafer 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Almanya'da aşırı sağcı bir partiyi eyalet düzeyinde iktidara yaklaşma noktasına getirdi. AFD, yerel istihbarat teşkilatları tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. Barnaby Joyce, partisinin AFD'den farklı olduğunu söylüyor.
AFD, that starts to ring alarm bells for me.
AFD deyince benim için alarm zilleri çalmaya başlıyor. Çünkü faşistlere karşı savaşmış bir ailem var. Faşizmin ne yaptığının çok farkındayız. İğrenç, korkunç bir şey ve tek ulus ya da benim dahil olduğum herhangi bir şeyle AFD'nin kesinlikle hiçbir ilgisi yok diye konuştu Barnaby Joyce. Melbourne'ın batısında içinde 7 çocuk bulunan bir aracın devrilmesi sonucu iki çocuk hayatını kaybetti, beş çocuk ise yaralandı. Dün öğleden sonra Pav'ın yakınlarında meydana gelen kazada 7 yaşında bir kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki bir diğer çocuğun gece saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer 5 çocuk hayati tehlike arz etmeyen yaralarla hastaneye kaldırılırken 34 yaşındaki sürücü de gözlem altında tutulmak üzere hastaneye götürüldü. Polis kazanın nedenini araştırıyor. Victoria'nın kırsal kesiminde annesi, babası ve erkek kardeşine baltayla saldırmakla suçlanan bir erkek, iddia edilen saldırıdan yaklaşık 4 gün sonra tutuklandı. Polis Peter O'Ryan'ın cumartesi günü Gippsland'daki Tyres kasabasındaki evlerinde çıkan bir tartışma sırasında ailesine saldırdığını ve ardından yaya olarak kaçtığını iddia ediyor. Saldırganın 77 yaşındaki babası ve 47 yaşındaki erkek kardeşinin durumları kritik. 74 yaşındaki annesinin durumu ise stabil. Yeni bir araştırmaya göre benzin alıp ödeme yapmadan kaçanlar yüksek benzin fiyatlarından ziyade yaşam maliyetlerindeki artış nedeniyle böyle davranıyor. New South Wales Suç İstatistikleri Bürosu'nun raporuna göre yaşam maliyetlerindeki %1'lik artış benzin hırsızlıklarında %6'lık bir artışa sebep oluyor. Sektör grupları bu eğilimin ülke genelinde görüldüğünü belirterek sürücülerin yakıt için ön ödeme yapmasını gerektiren önlemler alınması çağrısında bulunuyor. Türkiye haberlerine geçelim. Akdeniz'in farklı şehirlerinde çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Adana, Mersin ve Antalya'da çıkan yangınlar büyük zarar yarattı. Antalya'da alevler meskun mahalle kadar ilerledi. 4 mahallede toplam 254 hane tahliye edildi. Elektrik kesintisinden 2000'den fazla konut etkilendi. Aksu'daki yangın nedeniyle Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Karar belediye önünde bekleyen CHP ve yeni partililer tarafından tepkiyle karşılandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı Sinem Dedetaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 yıllık iktidarını sona erdirerek belediye başkanı olmuş, 2 yılın ardından usulsüzlük iddiaları kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Ardından belediyede başkan vekili seçimi yapılmış, başkan vekili CHP'li bir isim olmuştu. Bu seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itirazı üzerine yargıya taşındı ve Bölge İdare Mahkemesi seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yaklaşık 7 yıldır cezaevinde bulunan ve ceza süresi tamamlanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne cezaevinden tahliye oldu. Mızraklı memleketi Diyarbakır'a vardığında halk tarafından coşkuyla karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Euronews'a bir röportaj verdi. Burada İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip görülmesi nedeniyle tutuklandığı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine adaylıkla dava sürecini birbirinden ayırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz ki gidip oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır ifadelerini kullandı. Türkiye PISA 2025'te matematik, okuma ve fen bilimlerinde puanını artıran az sayıdaki ülkelerden biri oldu. OECD'nin 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçtüğü PISA sınavı sonuçları Türkiye'nin son 3 yılda OECD ülkelerindeki genel eğilimden ayrıştığını ortaya koydu. Türkiye'nin puanı bir önceki PISA araştırmasının yapıldığı 2022'ye göre fen bilimleri, okuma ve matematiğin üçünde de yükseldi. Döviz kuruna bakalım. 9 Eylül tarihi itibariyle 1 Avustralya dolarının Türk lirası karşılığı 35 liraya yükseldi. 1 Avustralya doları ayrıca 72 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı merkezlerde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra bulutlu 16 derece, Sydney parçalı bulutlu 20, Melbourne ara sıra yağışlı 13 derece, Adelaide parçalı bulutlu 16, Perth genellikle güneşli 23, Hobart ara sıra yağışlı 13, Brisbane parçalı bulutlu 25 ve Darwin ise güneşli ve 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde Mert Balkanlı sizlerle birlikte olacak.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bize SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla programa devam edeceğiz. Evet sayın dinleyicilerimiz, SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajları bir göz atalım. Vatandaş rumuzlu dinleyicimiz Üsküdar Belediyesi nasıl AKP'ye geçti demiş. Sinem Dedetaş tutuklandı. Belediye meclisi Sibel Tan Çetinkaya'yı başkan vekili seçti. AKP seçime itiraz etti, seçim iptal edildi. 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. 2 CHP'li meclis üyesi tutuklandı. Yapılan seçimi AKP kazandı demiş. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, Erdoğan Türkiye'sinde Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına prim olarak 110'ar cumhuriyet altını, yani 5'er milyon şampiyonluk primi verilmesi beni hala bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 76 yaşında tekrar spora başlatıp altın madalya alabilmek için, bastonla yürüme dünya şampiyonasına katılmak için hem umutlanıyor hem de heyecanlanıyorum demiş. Bir hiciv içeren bir mesaj paylaşmış bizimle yine şehirli rumuzlu dinleyicimiz. Bondi Harry Bey İngilizce olarak paylaştığı mesajında Türkiye eğitim sistemini tebrik etmiş, OECD sıralamasında iyi bir durumda olduğundan bahsetmiş. Şimdi sayın dinleyiciler, sırada gerçekten çarpıcı olduğuna inandığım bir röportaj var. Geçtiğimiz hafta internette gezinirken açıkçası bir videoya denk geldim. Osman Erdoğan bir eğitim danışmanı ve Türkiye'nin öğrenci vizelerinde, yani dil okullarına verilen öğrenci vizelerinde Avustralya'da son sıraya düştüğünü konuşuyordu. Kendisiyle irtibata geçtim ve uzun bir söyleşi yaptım açıkçası. Bunun ancak bir kısmını verebiliyorum bugün. Osman Bey, dil okullarına verilen öğrenci vizesi konusunda çok düşündürücü iddialarda bulunuyor. Merhaba Osman Bey. Geçtiğimiz günlerde internette viral olan videonuza denk geldim. Şimdi o konuya girmeden önce kendinizi bize kısaca tanıtabilir misiniz?
Teşekkür ederim. Ben Osman Aydan, 16 yıldır Avustralya'da yaşıyorum ve Avustralya vatandaşıyım. Yaklaşık abartmadan söyleyeyim, 4 yıldan beri de Avustralya'da resmi olarak eğitim danışmanlığı yapıyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ben bir göçmen danışmanı değilim. Ben insanlara oturma izni vaat eden bir şey değilim. Ama profesyonel bir şekilde Avusturya Devleti'nden bütün aldığım belgelerle yasal olarak eğitim danışmanlığı yapıp burada Türkiye'den ya da buradaki öğrencilerimizin vizeleri konusunda ben kendilerine sadece eğitim konusunda yardımcı olan profesyonel birisiyim.
Şimdi viral olan videonuzda Türkiye'den alınan öğrenci vizesi oranının şu anda Avustralya'nın en kötüsü olduğunu, yani 140. sırada olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu çok düşündürücü bir durum tabii. Sizin bu konuda söyleyecekleriniz var sanırım.
Hayır, bu bir iddia değil. Öncelikle bu Avustralya İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir istatistik rapor. Bunu öncelikle not edin lütfen. Hani bu bir iddia değil. Bu bir sonuç. Ben bu sonucu ortaya koydum ama videomda bunun sebeplerini anlattım.
Anlatabilir misiniz? Dinleyicilerimize bilgi vermek için durumun vehametinden bahsedebilir misiniz?
Şöyle anlatayım. Öncelikle tarafsız konuşacağım. Yani herhangi bir eğitim danışmanı olarak değil de dışarıdan tarafsız bir kişi olarak konuşmak istiyorum. Şimdi biz herhangi bir kişi, herhangi bir ülkeden Avustralya İçişleri Bakanlığı'na bir öğrenci vizesine müracaat ettiğinde öncelikle, bakın bu konuda çok hassas bir konu. Vize memuru kendi kafasına göre vize onayı ya da reddi vermiyor. Bununla ilgili ellerinde önünde 106 nolu bakanlık genelgesi olduğu gibi bir de International Student Handbook dediğimiz 56 sayfalık bir belge var. Ve bu belgeler halka açıktır. Açıktır. Yani gizli saklı bir belge değil. Memurlar vizelere karar verirken yasalar çerçevesinde vizeyi veriyor. Şimdi burada en dikkat etmemiz gereken konu ne biliyor musunuz? 106 nolu bakanlık genelgesi bir memura diyor ki siz bir öğrenciyle onay ya da red verirken bu bakanlık genelgesinde maddeler var. Bu maddelerin hepsini tık tık işaretleyeceksiniz. Eğer en küçük bir yani herhangi bir maddede bir aykırı bir durum görürseniz bunda red vereceksiniz. Ve memurlara böyle bir şey veriyorlar. Hani opsiyon veriyorlar. Fakat burada en önemli olay ne biliyor musunuz? O 106 nolu bakanlık genelgesi ilk maddesi ne biliyor musunuz? Orada açık ve seçik 7. paragraf 5. madde 2. bent orada diyor ki dosyayı ele almadan önce Avustralya İçişleri Bakanlığı'ndan istatistiki bilgileri, Avustralya İstihbaratı'ndan bilgileri ve diğer kurumlardan bütün bilgileri toplamak zorundasınız. Kimin hakkında? Okul ve acenta hakkında. Ondan sonra diyor dosyada diyor öğrencinin dosyası hakkında adım adım ilerleyebilirsiniz diyor. Ve bütün Avustralya'da red alan red yazılarında açık açık memur diyor ki ben 106 nolu bakanlık genelgesine göre ben senin dosyanı değerlendirdim. Madde madde bunlar da yayınlıyor. Hani bu bir iddia değil.
Türkiye hangi sıralamada 140. durumda?
Şu an dil okullarında bakın sadece dil okullarından bahsediyorum. Bakın şimdi öğrenci vizelerini birbiriyle karıştırmayalım. Dil okulları farklı değerlendiriyor, üniversiteler, research masterlar, doktorlar çok çok farklı değerlendiriyor. Ama dil okullarında şu an 140 ülke içinde maalesef 140.yiz.
Sonuncu. Yani şu anda anladığım kadarıyla Türkiye dil okulu öğrenci vizelerinde şu anda en son sırada Avustralya'da.
Profilimiz çok kötü, çok berbat.
Şimdi bunun sebebi nedir? Bunun hakkında bir fikriniz var mı?
Bunun hakkında fikrim yok, bilgilerim var, hatta belgelerimiz de var.
Lütfen bizle paylaşın.
Şimdi sorun şu, Avustralya bir öğrenci vizesi veriyor, Avustralya'nın bir talebi var. Avustralya aslında buradaki öğrenci vizelerinde talebi Avustralya'da yüksek eğitim alan, üniversite lisans olsun, master olsun, doktor olsun aslında oralara odaklanıyor. Tamamen odak noktası o. Bütün kanunları, bütün kuralları, bütün genelgeleri bu şekilde yürütüyor. Fakat şöyle bir olay var. Bizim Türkiye'de öyle bir kartel oluşturulmuş ki bu eğitim acentası. Bakın onlar danışman bile değil, eğitim acentası. Öğrencilerimize Avusturya'da şöyle bir şey pazarlıyorlar. Sizi 6 aylık İngilizce dil kursuna gönderelim. Ondan sonra sertifikaya, diplomaya gidersiniz. Ondan sonra kaçak çalışabilirsiniz. Orada Avusturya devleti yok. Hiçbir inceleme yok. Bu şekilde bir insan seri, kaçak göçmen seri gibi bir pazar oluşturdukları için Avusturya devleti de bunu gördüğü için dil okullarında işte bu profillere artık vize vermiyor.
Şimdi bu acentalar tabii ismi geçirmemiz mümkün değil ama diyorsunuz ki bazı acentalar.
Hayır bazı demiyorum bakın yanlış anlamayın bazı demiyorum %95'inden bahsediyorum. Maalesef Türkiye'deki pazarımız bu olduğu için %8 onay aldık. %140 ülkede 140. sıraya bu yüzden düştük. Çünkü Türkiye'de böyle bir algı oluştu. Şimdi Avustralya'ya göçmen olarak gitmenin en kolay yolu Türkiye'de herhangi bir acentaya gideceksiniz. Onların çalıştığı bir dil okulu, 6 aylık dil okulu alacaksınız. Avusturya'ya geleceksiniz. Kaçak çalışabilirsiniz. Yani her türlü bir şekilde deneyebilirsiniz. Merak etmeyin, orada sizi kimse deport etmez. Bir şekilde kalırsınız. Şimdi Avusturya'da öğrenci vizeleri Türkiye'de bu şekilde pazarlanıyor. Ve Avusturya devleti bunu gördüğü için artık %8 onay oranımız oldu dil okullarında.
%8.
Evet. Bakın Haziran ayında 11 öğrenci onay aldı. 3 tanesini ben aldım. Tek başıma. Kalan 8 tane onayı Türkiye'de 280 danışman onay aldı. Acenta. Böyle bas. Hani olaya bu taraftan bakın. Dil okulundan bahsediyorum ben size. Durumun vehametini anlamanız için söylüyorum ben size. Ben buradan gerekirse Avusturya Devleti'ne, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne de ben burada çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu eğitim acentası adı altında, bu kisvesi adı altında bu işleri yapan insanların sosyal medyadaki reklamlarına bakın. Bu insanlar, bu firmalar ya da bu kişiler ya bu öğrencilere ne vaat ediyor, ne vaatle buraya gönderiyor, bunlara bir bakılsın. Zaten büyük resmi görürsünüz siz. Avusturya bunu gördüğü için şu anda zaten o 106 nolu bakanlık genelgesinde Avusturya istihbaratının bilgilerini, istatistikleri, ondan sonra bakacaksın, dosyaya öyle bakacaksın diye işte bu maddeden veriyorlar bize zaten redleri.
Bahsettiğiniz durum o kadar düşündürücü ki hakikaten toplumumuzda konuşulması lazım. Eğer doğruysa ve ben gazeteci olarak üzerine gideceğim bu konunun, araştırmalarımı yapacağım. O yüzden ben arada sırada iddia diye bahsediyorum bundan. Osman Bey, sakın yanlış anlamayın.
O konuda ben size katılıyorum. Siz gazeteci olarak iddia demek zorundasınız. Ama bakın, ben bu camianın içinde gelen birisi olduğum için YouTube'daki videomda hatta firmaların ismini bile vererek nasıl bu şeyleri yaptığını açık açık da söylüyorum. Çünkü benim bunu söyleme hakkım var. Çünkü camianın içinden geliyoruz biz. Ve bu yapılan şeyler, inanın, hem bana hem Avustralya'ya hem Türkiye'den buraya gelmek isteyen birçok kişilere zarar veriyor zaten. Bütün sistemimize, Avustralya eğitim sistemine zarar verdiği gibi Avustralya göçmenlik sistemine de zarar veriyor. Bakın şimdi araştırmalarını siz de yapın. Türkiye'deki bütün eğitim acentalarının, sosyal medyadaki reklamlarının hepsine tek tek bakın. Hiçbirisinin amacı buradaki öğrencileri gerçek bir eğitim değil. Sadece tek bir amaçları var. Birkaç komisyon karşılığında 6 aylık İngilizce dil kursuna gideyim, siz oradan sonra Avusturya'da oturma iznasınız, PR alırsınız, vatandaş alırsınız, gidersiniz orada bir tane sertifika kursundan TEİF'e gidersiniz, orada kesin kalırsınız diye böyle bir göçmen akışı başladı. Avusturya'da bu tehdidi gördü. Ben bir eğitim danışmanıyım, benim yetkim nedir, görevim nedir? Bu öyle muallakta olan bir şey değil. Avusturya yasalarına göre bunlar kanunlarda belirlenmiştir. Benim yetkimi, benim görevimi, benim yapmam gereken her şeyi bana sınırlarını çizdirmiştir. Bir eğitim danışmanının gerçekte görevi öğrenciyi öncelikle onun ihtiyacı olan okula kayıt yaptırmak. Bunun haricinde öğrenciye Avusturya eğitim sistemini tanıtmak, Avusturya'daki yaşamı, buradaki kanunları, kuralları anlatmak ve öğrenciye gerçek bir öğrenci misiniz diye bunu önce bir değerlendirmek. Eğer bir eğitim danışmanı karşısındaki kişinin gerçekten bir öğrenci mi, yoksa buraya gelmek isteyen bir ilticacı mı, mülteci mi, bunu değerlendirmek zorunda. Ondan sonra bu değerlendirmeyi kendi içinde yaptıktan sonra öğrencinin almak istediği eğitim neyse, ben sadece dil okulundan konuşmuyorum. Bazı öğrencilerimizin, örnek vereyim, ihtiyacı master yapmaksa onu üniversitelere görüştürmek. Bizim görevimiz Avusturya eğitim sisteminin tamamını çok iyi bilmemiz gerekiyor ki öğrencinin ihtiyacına göre biz kendine bir eğitim teklifimizde bulunmamız gerekiyor.
Peki bir danışman olarak paranızı nereden kazanıyorsunuz?
Bizim yasalar gereği, ben size bununla ilgili link de atarım. Avusturya yasaları çok net, kesindir. Biz sadece ve sadece vize onayı aldığımız öğrencilerin okula ödediği para üzerinden okullar bize komisyon verir. Onun haricindeki öğrencilerle bütün aldığımız para alışverişleri Avusturya yasalarına göre suçtur.
Yani siz paranızı okuldan kazanıyorsunuz. Okul size bir komisyon veriyor.
Aynen. Örneğin size açık konuşayım. Üniversite ve devlet okulları %10-15 komisyon verir. Bazı okullar %20-25. Biz zaten kontratımızı imzalarken onlar okullar alacağımız komisyonların oranını bize söylerler. Ama burada yasalarımız var. Örneğin National Code 2018, bir de Standard Four dediğimiz bir yasamız vardı. Bu da nedir biliyor musun? Acentaların uyması gereken etik kurallar. Bu etik kuralların içerisinde Conflict of Interest diye bir yasa var. Bir madde var. Conflict of Interest, siz biliyorsunuz, çıkar çatışması. Aslında bunun tam Türkçe karşılığı bir nevi rüşvet gibi oluyor. Diyor ki ne, bak şunları şunları yaparsanız bu Conflict of Interest, biz bunu rüşvet olarak değerlendiririz. Senin hakkında biz kırmızı listeye alırız. Hani biraz önceki bahsettiğim o 106 nolu bakanlık gene istatistik diyorlar ya, senin hakkında seni kırmızı listeye alırız dedikleri olaylardan bir tanesi şu. Açık açık bu kanun maddesinde diyor ki bir acenta vermiş olduğu hizmetten dolayı hem okuldan hem de öğrenciden herhangi bir para alamaz.
Yani yasalara uymayan acentalar mı var?
Bakın bu konular illegal. Yasalar bize diyor ki biz öğrencinin okula kaydını yaptırırız. Okul teklif gönderir. Biz teklif mektubunu öğrenciye göndeririz. Öğrenci bu teklifi beğenir. Peşinattır, taksitlidir. Artık teklif adı üstünde teklif, doğru mu? En son öğrenci de karşı bir teklif sunar. Okul ve öğrenci anlaştıktan sonra yasalar gereği teklif mektubunda okulun uluslararası para transferiyle ilgili bütün hesapları, bütün her şey şeffaftır. Öğrenci gider parayı okula yatırır. Öğrenci bize sadece ve sadece banka dekontunu gönderir. Ve biz ondan sonra işlemlere devam ederiz. Bakın Türkiye'de sistem nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Türkiye'de herhangi bir acentayı aradığınızda, bakın danışman demiyorum, onlar acenta. Hemen diyorlar ki senin profilin çok sağlam. Yoldan geçene bile profilin çok sağlam. Ne? Ya diyor okulun diyor 3 ay sonra diyor bir diyor ilk önümüzdeki 3 ay içerisinde kayıt olursan yüzde şu kadar indirimim var bilmem ne. Hadi sen bana diyor $500 diyor indirim ön kayıt ücretini hesabımıza yatır diyor. İşlemlere başlayalım. Ondan sonra Türkiye'deki çalışma metodu ne? Okul parasını bana gönder diyor. Sağlık sigorta paranı bana gönder diyor. Vize ücretlerini bana gönder diyor. Bunların hepsi suç, illegal.
En başta bahsetmiştiniz bu vize veren memurun.
Orada da bir şey söylüyorum ben size. Daha ilk başta, daha dosya memurun önüne geliyor ya. Orada memura şöyle bir yetki veriliyor. Sen diyor bu acentanın, bu okulun ve bu ülkenin geçmişe dönük, yani 6 ay, 1 sene her neyse. Biz diyor sana diyor, bak biz diyor sana diyor. Bununla ilgili istihbarat teşkilatından, İçişleri Bakanlığı'ndan, diğer kurumlardan diyor bu acenta okul ve ülke hakkında bütün istatistikleri, bilgileri verdik diyor. Önce bunu değerlendireceksin diyor.
Oradaki memur Türkiye'yi gördüğü zaman bir şüphe başlıyor
hayır,
diyorsunuz.
Hayır Türkiye demeyelim, bakın yanlış anlama. Bak Türkiye deyip bütün Türkiye'yi suçlamayan, çünkü niye? Eğer öyle bir şey olsa da bizim vize onay oranımız %8'e %0 olurdu.
Yine de 140 diyorsunuz, yani en sonuncu. 139 kimdir bu arada biliyor musunuz?
Bangladeş.
Bangladeş'ten daha kötü durumdayız yani öğrenci.
Bakın Bangladeş'in bile dil okullarındaki onay oranı %32.
Bizden bir önceki %32.
Evet.
Türkiye %8.
Evet.
Hakikaten çok düşündürücü bir durum bu.
Şimdi Avustralya'nın SSVF dediğimiz bir yasası var. Türkçesini söyleyeyim. Basitlendirilmiş öğrenci risk değerlendirme tablosu. Her birinin matematiksel bir hesabı da vardır. Son 6 ay içerisinde örnek vereyim. Türkiye'den A firmasıyla B okuluna gelen öğrencilerde bir data oluşturuyor devlet. A acentasından örnek vereyim, son 6 ay içerisinde buraya gelen öğrencilerden ya da eline gelen dosyalardan kaç tane vize red oranı var, kaç tane sahte evrak var, kaç tane buraya getirdikleri öğrenci ilticaya müracaat etmiş, kaç tanesi suça bulaşmış, kaç tanesi kaçak çalışmış, kaç tane haftada 80 saat Uber yapmış, kaç tanesi okulunu bırakmış, kaç tanesi vizesi bitmesine rağmen ülkesine dönmemiş. Bunların hepsinin negatif dediğimiz, işte bu SSVV dediğimiz yerde bir istatistik tutuluyor ve bunun belli bir puanı vardı. 1.0'dan 2.7 arasında. Eğer 2.7'yi geçtiğiniz zaman artık kırmızı listeye giriyorsunuz. Ve bunu İçişleri Bakanı böyle kozmik bilgiler değil, kozmik olarak saklanan bilgi değil. Açık kaynaklarda herkese yayınladı bu bir bilgidir yani. Bu bakın Allah için söylüyorum ben size. Bakın Allah için söylüyorum. 2024 Eylül ayında böyle bir öğrencimiz burada intihar etti. Haberleri çıktı ya. Onun gibi neçe olaylar var. Ya son 6 ay içerisinde Türkiye'den buraya vize almış 17 kişi sahte evraktan deport edildi. 17 kişinin 17 kişi de sahte evraktan vizesi iptal edildi. İşte bu Avusturya devletinin adam zillerine basmak demektir.
Evet sayın dinleyiciler, Osman Aydoğan bizimle bu bilgileri paylaştı. Bu iddiaları paylaştı diyeyim daha doğrusu. Ben kendim bunu daha da araştıracağım. Başka kaynaklara da başvuracağım. Ve kendim açıkçası internette yaptığım araştırmada Osman Bey'in iddialarının doğru olduğunu fark ediyorum açıkçası. Hepsini şu ana kadar araştıramadım ama söylediklerinden bazılarına baktığımda doğru olduğunu görebiliyorum. Ama daha da üzerine gideceğim. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Tekrar merhaba sayın dinleyicilerimiz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.40'ı gösteriyor. Sizden gelen yeni mesajlar var. Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimiz 1990'lı yıllarda CHP iktidarında CHP'li Devlet Bakanı Mehmet Moğultay CHP'lileri işe almayacaktım da MHP'lileri mi alacaktım demişti. Bunu çok beğenmiştiniz. Şimdi Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçince beğenmiyorsunuz demiş. Biraz dürüst olun diye de bitirmiş mesajını. Yenişehirli Rumuz dinleyicimiz yeni bir mesaj göndermiş. İstanbul Üsküdar ilçe belediye seçimlerinde Başkan Erdoğan ata alan Üsküdar'ı geçmiştir atasözünü yolsuzluk yapanları görevden uzaklaştırarak bir kez daha gerçekleştirmiştir demiş. Şimdi sırada yine vize ile ilgili bir bölümümüz var. Bu sefer eş vizesi. Bazı Avustralya vatandaşlarının eşlerinin vize almasını daha uzun süre beklemesine neden olabilecek yeni bir öncelikleme süreci eleştirilere yol açtı. Vize başvurularındaki birikim artıyor. Birçok göçmen hükümetin göç reformları hakkında daha fazla ayrıntı bekliyor ve bunun süreci daha da zorlaştırabileceğinden endişe ediyor. Bölümü yayına Nilgün Kılıç hazırladı.
Bazı Avustralya vatandaşlarının eşlerinin vize almasını daha uzun süre beklemesine neden olabilecek yeni bir önceliklendirme süreci eleştirilere yol açtı. İşçi Partisi hükümeti net yurt dışı göçünü sınırlama baskısıyla karşı karşıya kalırken vize başvurularındaki birikim artıyor. Birçok göçmen hükümetin göç reformları hakkında daha fazla ayrıntı bekliyor ve bunun süreci daha da zorlaştırabileceğinden endişe ediyor. Amir Buhari 7 aydır karısını şahsen göremedi.
I miss you so much. I miss you too, my sweetheart.
Amir ve 7 aydır göremediği karısı telefonda birbirlerine olan özlemlerini dile getiriyordu. Çift geçen Kasım ayında Pakistan'da evlendi. Kısa bir süre sonra Avustralya vatandaşı olan kişi eşinin vize başvurusunda bulunmasına yardımcı oldu.
Once we submitted the application, we have to do biometric. We got a request for medical as well.
Başvuruyu gönderdikten sonra biyometrik işlem yapmamız gerekti. Ayrıca tıbbi muayene talebi de aldık. Bu yüzden ertesi gün yaptırdık ve her şeyi ilk gün verdik diyen Amir Buhari, o zamandan beri bir sessizlik durumu var, hiçbir haber alamadık diye konuştu. Amir'in eşi, Avustralya'nın aile vizesi bekleme listesinde sıkışıp kalan binlerce kişiden sadece biri. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre partner vizelerinin yaklaşık yarısı 17 ay içinde, %90'ı ise 30 ay içinde işleme alınıyor. 2024 yılında 2012'den bu yana en yüksek sayı olan 68 binden fazla partner vizesi başvurusu yapıldı. Bunlardan 40 bini işleme alındı. Başvuru ücreti olan $11,710 geçen yıla göre %25 arttı. Hükümet bunun göç reformlarını finanse etmek için gerekli olduğunu kaydetti. Göç İşleri Bakanlığı eski müsteşarı Abul Rizvi bu konuda şunları söyledi.
The backlog is about 120,000. They get about 65,000 applicants every year.
Bekleyen başvuru sayısı yaklaşık 125 bin. Her yıl yaklaşık 65 bin başvuru alıyorlar ve kontenjan sayısı 40 bin diyen Abul Rizvi, matematiksel olarak bekleyen başvuru sayısının sürekli artması gerekiyor diye konuştu. Yasaya göre eş vizesi sayısı sınırlandırılamaz. Ancak Profesör Mary Crock, sayıları kontrol etmek için fiyat ve bekleme süreleri gibi kaldıraçların kullanıldığını söyledi.
We don't stop people from applying. The way that we control it is through the processing of the application.
Başvuruları engelleyemiyoruz. Kontrol yöntemimiz başvuruların işlenmesi yoluyla, yani ilk gelen ilk hizmet alır prensibiyle ilerliyor diyen Mary Crock ve her yıl kaç kişinin başvurduğuna bağlı olarak bekleme süresi uzayacaktır diye konuştu. Abul Rizvi, yasal işlemden kaçınmak için birikmiş başvuruların temizlenmesi gerektiğini söyledi.
At some stage, either the ombudsman or the courts will tell them you must abide by the law and clear the backlog.
Bir noktada ya ombudsman ya da mahkemeler onlara yasaya uymanız ve birikmiş başvuruları temizlemeniz gerektiğini söyleyecek. Ancak o aşamaya gelmek istemiyorlar diyen Abul Rizvi, şu anda eş vizesi başvurusunda birikmiş başvuruda bulunan bir kişi avukata gittiğinde ve avukatlar devreye girdiğinde bakanlık inanılmaz bir şekilde o başvuru sahibini çok hızlı bir şekilde işleme alarak o başvuru sahibinin yasal statüsünü ortadan kaldırıyor diye konuştu. Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı başvuru sırasında asıl başvuru sahibinin Avustralya dışında olduğu durumlarda aile vizesi başvurularına düşük öncelik verilmesini detaylandıran web sitesini güncelledi. Yani işlem önceliği bakanlık yönergesi reformu kapsamında yasal olsa da bazı göç uzmanları bunu ayrımcı olarak nitelendirdi. Melbourne'da bulunan bir göçmenlik danışmanı olan Rumina İkbal bu konuda şunları söyledi.
They cannot actually discriminate this whether a person is offshore or onshore, but then as long as they are having a genuine relationship and they are
aslında bunu ayrımcı bir adım olarak yapamazlar diyen Rumina İkbal, söz konusu kişi yurt içinde veya yurt dışında olsun, gerçek bir ilişki içinde oldukları ve ilişkinin devamlılığını sağladıkları sürece diğer partnerin yurt içinde veya yurt dışında olup olmamasına göre gerçekten ayrımcılık yapamazlar diye konuştu. İçişleri Bakanı Tony Burke'ün bu ayın başlarında Ulusal Basın Kulübü'nde bir konuşma yaparak göçmenlik reformunu açıklaması bekleniyordu. Ancak iç anlaşmazlık haberleri üzerine bunu erteledi. Amir Buhari, başvurusunun ne kadar sürede işleme alınacağını bilmediğini söyledi.
I'm closely monitoring the visa process these days and time has increased like from 27 months to 30 now.
Bugünlerde başvurduğumuz vize sürecini yakından takip ediyorum ve süre uzadı. 27 aydan 30 aya çıktı diyen Amir Buhari, yani beklediğimizden daha uzun süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor ama yapabileceğimiz pek bir şey de yok diye konuştu. Amir şu an haber beklerken hayatının da askıda olduğunu söyledi.
I love her and got married and I wanted to start my life with her. I want to plan my family.
Onu seviyorum ve bu nedenle de evlendim diyen Amir, onunla hayatıma başlamak ve aile kurmayı planlamak istedim. Ama şu anda sıkışıp kaldık diyerek anlattı içinde bulundukları durumu.
Sayın dinleyiciler, Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Sizden gelen yeni bir mesaj var. Queensland'den Mustafa Bey, biraz önce yaptığım söyleşi için bence yaptığınız söyleşi çok önemli. Avustralya ülkeye gelen öğrencileri Türkiye itibarını Osman Bey de işini kaybediyor demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Benim Osman Bey'le olan röportajım açıkçası 45 dakikadan fazla sürdü ve daha da sürebilirdi. 2 saate yakın olacağını tahmin ediyorum. Ama bildiğiniz gibi SBS Türkçe'de röportajlarımız maksimum 15, hadi olsun 17 dakika bandında oluyor en fazla. O kadarını yayınlayabildim. Benim kendi görüşüm sadece Avustralya eğitim sistemi değil, Türkiye Cumhuriyeti değil, asıl buraya gelmek isteyen, gerçekten gelmek, dil öğrenmek isteyen öğrenciler için çok kötü. Yani kurunun yanında yaş dayanıyor ve açıkçası ben bu konunun üzerine kendim gideceğim, araştırmalarıma devam edeceğim ve başka kaynaklarla da görüşmeyi düşünüyorum. Bu konu devam edecek açıkçası. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Yeniden merhaba sayın dinleyicilerimiz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi son 2 haftadır duyurduğumuz duyurumuzu yeniden sizinle paylaşacağım. Televizyonlarınızda 35. kanaldaki SBS World Watch kanalı 18 Eylül'den itibaren kapanıyor. Türkçe haberler SBS On Demand'e taşınacak. Her gün yayınlanacak 2 haber bülteniyle daha fazla Türkçe haberi daha sık ve istediğiniz zaman izleyebileceksiniz. SBS On Demand uygulamasını telefonunuzda veya akıllı televizyonunuzda açıp Turkish News'u arayın. Daha fazla bilgi için sbs.com.au/worldwatch adresini ziyaret edin. Unutmayın, 18 Eylül'den itibaren 35. kanaldaki SBS World Watch kapanacağı için Türkçe haberleri sadece SBS On Demand'de izleyebileceksiniz. Sayın dinleyicilerimiz, günün önemli haber başlıklarını yeniden hatırlatalım. Sosyal medya reformları sansür endişelerini arttırıyor. İngiltere dahil 12 ülke Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerle her türlü ticareti durdurma kararı aldı. Akdeniz'in farklı bölgelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Bir sonraki yayınımız yarın, yani 10 Eylül Perşembe günü saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyicilerimiz, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Sizlere Athena'dan bir parça ile veda ediyoruz. Aşk meşk yok. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.